Ayrım 6. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 62. Valona'nın gözleri kapkaranlık odada ardına dek açıktı. Yatağı zemine serilmiş bir battaniyeden ibaretti ama neredeyse alıştığı yataklar kadar rahattı. Rick odanın karşı köşesindeki başka bir battaniyenin üstünde derin bir uykuya dalmıştı. Bunun gibi heyecanlı günlerde baş ağrısı geçtikten sonra hep derin uyurdu zaten. Kentli kendisine bir battaniye verilmesini istememişti. Fırıncı da gülmüş, görünüşe göre her şeyi gülüyordu. Işığı kapatmış ve karanlıkta dilediği kadar oturabileceğini söylemişti. Valona gözlerini açık tutmaya devam etti. Hiç uykusu yoktu. Acaba bir daha hiç uyuyabilecek miydi? Bir devriyeyi bayıltmıştı. Anlaşılmaz bir biçimde durmadan annesiyle babasını düşünüyordu. Onları çok az hatırlıyordu. Ailesini kaybettiği günden beri geçen o uzun zaman boyunca onları neredeyse unutmuştu. Ama şimdi geceleri kızlarının uyuduğunu düşündükleri zamanlarda fısıldaşarak konuştuklarını hatırlıyordu. Karanlıkta evlerine gelen ziyaretçileri de öyle. Devriyeler bir gece Valona'yı uyandırmış ve ona anlayamadığı ama yine de yanıtlamaya çalıştığı bazı sorular sormuştu. O günden sonra annesiyle babasını bir daha asla görememişti. Gittiler demişlerdi ona. Ertesi gün yaşıtları 2 yıl daha oyun oynayacak olmasına rağmen onu işe vermişlerdi. İnsanlar o geçerken arkasından bakmış, çocukların onun da oyun oynamasına izin vermemişlerdi. Mesai saatinden sonra bir de. Valona kendi içine kapanık yaşamayı öğrenmişti. Başkalarıyla konuşmamayı da öyle. Bu yüzden ona koca Lona diyor, ona gülüyor ve yarım akıllı olduğunu söylüyorlardı. Bu geceki konuşmalar ona neden annesiyle babasını hatırlatmıştı ki? Valona! Ses o kadar yakından gelmişti ki konuşan kişinin nefesi saçlarını hafifçe oynatmış ama yine de onu zar zor duyabilmişti. Kısmen korku, kısmen utanç duyarak gerildi. Çıplak bedeninin üstünde basit bir çarşaftan başka bir şey yoktu. Konuşan kentliydi. ''Hiçbir şey söyleme, sadece dinle. Gidiyorum. Kapı kilitli değil ama geri geleceğim. Beni duyuyor musun, anladın mı?'' Valona karanlıkta uzanıp adamın elini tuttu ve onu sıktı. Adam tatmin oldu. ''Rick'e göz kulak ol, onu gözünün önünden ayırma. Ve Valona!'' Uzun bir duraksama yaşandı. Ardından adam konuşmaya devam etti. ''Şu fırıncıya fazla güvenme. Onu tanımıyorum, tamam mı?'' Ardından odada birinin hareket ettiğini gösteren hafif bir ses duyuldu. Bunu da hafif bir kapı gıcırtısı takip etti ve kentli oradan ayrıldı. Valona bir dirseğinin üzerinde doğruldu. İçeride Rick'in ve kendisinin nefes alışverişlerinden başka bir seda yoktu. Karanlıkta gözlerini sımsıkı kapatıp düşünmeye çalıştı. Her şeyi bilen kentli niçin devriyelerden nefret eden ve onları kurtaran fırıncı hakkında öyle konuşmuştu? Neden? Aklına sadece tek bir açıklama geliyordu. Fırıncı doğru zamanda doğru yerdeydi. Tam işler sarpa sardığı sırada birdenbire ortaya çıkıp hızla harekete geçmişti. Sanki her şey daha önceden ayarlanmış veya fırıncı tüm bunların olmasını bekliyormuş gibi. Valona başını iki yana salladı. Tuhaf geliyordu. Eğer kentli o şekilde konuşmamış olsaydı bunlar asla aklına gelmezdi. Sessizlik gür ve tasasız bir soruyla bölündü. ''Merhaba, hala burada mısınız?'' Üzerine bir ışık huzmesi doğrultulunca Valona yattığı yerde dona kaldı. Ardından yavaşça gevşedi ve çarşafını boynuna kadar çekti. Işık huzmesi yere doğru alçaldı. Valona'nın sesin kime ait olduğunu merak etmesine gerek yoktu. Adamın iri ve geniş yapısı fenerden geri yansıyan yarı ışıkta açıkça belli oluyordu.
''Biliyor musun, senin de onunla gideceğini düşünmüştüm.'' dedi fırıncı.
''Kiminle efendim?'' diye sordu kadın zayıfça.
''Kentliyle, gittiğini biliyorsun çocuk, bana numara yapma.''
''Geri dönecek efendim.''
''Öyle mi söyledi? Yanılıyor, devriyeler onu yakalayacak. O kadar zeki bir adam değil. Aksi takdirde kapıyı kasten kilitlemediğimi anlardı, sen de gidecek misin?''
''Kentliyi bekleyeceğim.''
''Keyfin bilir. Uzun bir bekleyiş olacak. Canın ne zaman isterse gidebilirsin.''
Fenerin ışığı kadının üzerinden çekilip zemin boyunca ilerledi ve Rick'in solgun ince yüzünü aydınlattı.
Adam ışığın etkisiyle gözlerini otomatik olarak daha sıkı yumduysa da uyanmadı. Fırıncının sesi düşünceli bir hal aldı. Ama onu burada bırakacaksın, anlıyorsundur sanırım. Gitmeye karar verirsen kapı açık. Fakat sadece sana.
O sadece zavallı hasta bir adam diye başladı Valona korku dolu yüksek bir sesle.
Öyle mi? Ben de zavallı ve hasta adamları topluyorum zaten. O burada kalacak, unutma.
Fenerin ışığı Rick'in uyuyan yüzünü aydınlatmaya devam etti.
5. Bölüm Bilim İnsanı. Doktor Salem Jones bir yıldan beri sabırsızlanıyordu. İnsan sabırsızlığa zamanla alışamıyordu. Hatta durum bunun tam tersiydi. Yine de geride kalan şu son bir yıl boyunca Sark devlet dairelerinin aceleye getirilemeyeceğini öğrenmişti. Dahası buraya nakledilen sivil memurların büyük bir bölümü Florinalılardan oluştuğundan ve itibarlarına korkunç derecede düşkün olduklarından işler hepten yavaş yürüyordu. Bir keresinde Sark'ta Trantor Büyükelçiliği yapan ihtiyar Abel'a, adam o kadar uzun bir süredir o gezegende yaşıyordu ki neredeyse oraya kök salacaktı, Sarklıların neden devlet dairelerinin idaresine bu kadar çok nefret ettikleri kimselere bıraktığını sormuştu. Abel bir kadeh yeşil şarabın üzerinden gözlerini kısarak bakmıştı ona.
''Politika, Jones'' demişti, ''politika, Sarklı mantığına uygun pratik bir genetik meselesi. Şu Sarklıların dünyası küçük, ehemmiyetsiz bir yer ve onları önemli kılan tek şey Florina'nın sonsuz altın madeninin kontrolünü ellerinde tutmaları.''
Bu yüzden her yıl Florina'nın tarlalarını ve köylerini tarıyor, en yetenekli gençleri eğitmek için kendi gezegenlerine götürüyorlar. Ortalama bir zekaya sahip olanları evrakları dosyalamak, belgeleri doldurmak ve formları imzalatmak için kullanıyorlar. Gerçekten zeki olanları ise köylerde ve kasabalarda yerel yöneticilik yapmaları için Florina'ya geri gönderiyorlar. Onlara kentli diyorlar.
Doktor Jones esasen bir uzay analistiydi. Tüm bunları oldukça anlamsız buluyordu. Büyükelçiye de aynen böyle söylemişti. Abel o kaba ve yaşlı işaret parmağını ona doğru sallamış, kadehinin içindeki sıvının yeşil ışığı çıkıntılı tırnağına yansımış ve sarımtırak griliğini bastırmıştı.
''Senden hayatta yönetici olmaz.'' demişti. ''Sakın benden bir tavsiye mektubu falan isteme.'' Bak, Florina'nın en zeki bireyleri bu sayede Sarklıların davasına yürekten bağlanmış oluyor. Çünkü Sark'a hizmet ettikleri sürece iyi muamele görüyorlar. Ama Sark'a sırt çevirdikleri takdirde umabilecekleri en iyi şey sıradan bir Florinalı olarak yaşamaya geri dönmek olur. Ve bu hiç iyi bir şey değil dostum, hem de hiç.
Konuşmaya devam etmeden önce şarabından bir yudum almıştı.
Dahası hem kentlilerin hem de Sark'ta asistan memurluk yapanların konumlarını kaybetmeden çocuk sahibi olması mümkün değil. Bu Florina kadınları için de geçerli. Sarklılarla evlenmeleri söz konusu bile değil elbette. Bu sayede Florinalıların genleri devamlı olarak sirkülasyondan çekiliyor. Böylece zamanla Florina'da odunculardan ve su taşıyıcılarından başka bir şey kalmayacak.
Ama o zaman memurlarını da kaybederler değil mi?
Bu geleceği ilgilendiren bir mesele.
Doktor Jones şimdi Florina İşleri Bakanlığı'nın dışındaki giriş salonunda oturuyor ve Florinalı önemsiz memurlar bürokratik bir labirentte durmaksızın koştururken sabırsızca önündeki yavaş engelleri aşmasına izin verilmesini bekliyordu. Çalışmaktan cildi buruş buruş olmuş yaşlıca bir Florinalı gelip tam önünde durdu.
Doktor Jones.
Evet.
Benimle gelin.
Bir ekranda beliren parlak bir numara onu çağırmak, havada beliren bir floro kanal ise ona yol göstermek için gayet yeterli olurdu aslında. Fakat burada adam çalıştırmak çok ucuzdu ve yerini hiçbir şey tutmuyordu. Adam çalıştırmak sözünü dikkatle seçmişti. Sark'taki devlet dairelerinde tek bir kadın bile görmemişti. Birkaç hizmetçi haricinde tüm Florinalı kadınlar gezegenlerinde bırakılıyordu. Onların da evlenmesi yasaktı elbette. Sarklı kadınların çalışması ise Abel'ın da dediği gibi söz konusu bile olamazdı. Müsteşarlık memurunun masasının önündeki bir sandalyeye oturması işaret edildi. Adamın görevini masanın üzerine oyulmuş yazıdan öğrenmişti. Beyaz parmaklarının ucundan makamın asıl işlerinin ne kadarı geçerse geçsin, hiçbir Florinalı'nın basit bir memurdan fazlası olmasına izin verilmiyordu elbette. Florina işlerinin müsteşarı da bakanı da Sarklı'ydı ama Doktor Jones her ne kadar onlarla dışarıda yüz yüze görüşebilecek olsa da bakanlıktayken ikisini de göremeyeceğini biliyordu. Kendisine gösterilen yere oturdu. Hala sabırsız olsa da en azından artık hedefine daha yakındı. Memur dosyayı dikkatle inceledi ve incecik harflerle dolu her sayfayı sanki evrenin sırrını barındırıyorlarmışçasına yavaşça çevirdi. Oldukça genç bir delikanlıydı. Belki de yeni mezun olmuştu ve tüm Florinalılar gibi oldukça açık bir ten ve saç rengine sahipti. Düşünceleri atalarına giden Doktor Jones içinde bir heyecan dalgası hissetti. Kendisi Libair gezegeninden geliyordu. Halkının geri kalanı gibi onun da bir hayli pigmentli bir yapısı vardı ve cildi koyu kahverengiydi. Galakside Libair ya da Florina'daki kadar sıra dışı bir ten rengine sahip olan halkların sayısı azdı. Çoğunlukla ortalama renkler hakimdi. Genç ve radikal antropologlardan bazıları Libair gibi gezegenlerdeki insanların bağımsız fakat yakınsak bir evrimin sonucunda ortaya çıktığı fikriyle oynuyordu. Yaşlı uzmanlarsa farklı türlerin birbirleriyle çiftleşmesine imkan tanıyacak bir evrime dair tüm fikirleri kesin bir dille reddediyorlardı. Çünkü galaksideki bütün gezegenlerin halkları kesinlikle çiftleşebiliyordu. Onlara göre insanoğlu ortaya çıktığı ilk gezegenden beri farklı renklere ait alt gruplara ayrılabiliyor olmalıydı. Artık orası her neresiyse. Bu iddialar problemin kökenini iyice geçmişe dayandırıp hiçbir şeyi yanıtlayamadığından Dr. Jones her iki açıklamayı da tatmin edici bulmuyordu. Yine de kendisini zaman zaman bu probleme kafa yorarken buluyordu. Nedendir bilinmez kara gezegenlerde hala geçmişte yaşanan bir çatışmaya dair bazı efsaneler dolaşıyordu. Örneğin Libair efsaneleri farklı ten rengine sahip insanlar arasında yaşanan bazı savaşlardan söz eder ve gezegenin kuruluşunu yenilip kaçan bir grup kahverengi tenli insana dayandırırdı. Dr. Jones, Arcturus'taki Uzay Teknolojisi Enstitüsü'ne katılmak için Libair'den ayrıldığında, daha sonra da işe girdiğinde bu eski peri masallarını unutmuştu. O zamandan beri bu konuyu sadece bir kez merak etmişti. İş için Centauri sektöründeki kadim dünyalara 1 milyon yıllık bir geçmişi olan ve dilleri neredeyse kayıp ve efsanevi bir lisan olan İngilizce'ye dayanan şu gezegenlerden birine gitmişti. Oralarda kara derili insanlar için kullanılan özel bir sözcük vardı. Kara derili insanlar için neden özel bir sözcük kullanırdı ki? Mavi gözlüler, büyük kulaklılar veya kıvırcık saçlar için özel bir sözcük yoktu. Ne de? Memurun katı sesi düşüncelerini böldü. Kayıtlara bakılırsa buraya daha önce de gelmişsiniz. Evet geldim bayım dedi Doktor Jones kaba sayılabilecek bir tonla. Ama yakın bir zamanda değil. Hayır değil. ''Hala şu uzay analistini arıyorsunuz.'' dedi memur sayfaları çevirerek. ''Yaklaşık 11 ay 13 gün önce kaybolan adamı.''
''Aynen öyle.''
''Tüm bu zaman zarfı boyunca.'' diye devam etti memur. Büyük bir dikkatle neşeden arındırılmış ve tatsız bir sesle ''Ne aradığınız adama ne de Sark bölgesine geldiğine dair bir ize rastlanmış.''
''En son Sark gezegeninin yakınlarında olduğu rapor edildi.'' dedi bilim adamı.
Memur başını kaldırıp açık mavi gözlerini bir anlığına Doktor Jones'a dikti. Ardından bakışlarını çabucak aşağı indirdi. Olabilir ama Sark'a indiğine dair bir kanıt yok.
Kanıt yok.
Doktor Jones dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. Yıldızlar Arası Uzay Analizi Bürosu da aylardır giderek kabalaşan bir üslupla kendisine aynı şeyi söylüyordu. Kanıt yok Doktor Jones. Vaktinizi daha faydalı bir şekilde değerlendirebileceğinize inanıyoruz Doktor Jones. Büro arama çalışmalarının devam ettiğinden emin olacak Doktor Jones. Kastettikleri asıl şey ise şuydu, paramızı boşa harcamayı kes Jones. Her şey memurun da özenle belirttiği gibi yıldızlar arası standart saate göre 11 ay 13 gün önce başlamıştı.
Memur yerel zamanı kullanma hatasına düşmeyecekti elbette. Doktor Jones ondan iki gün önce büronun Sark'taki ofislerine rutin bir denetleme yapmak için gezegene inmiş. Ancak olaylar daha sonra, daha sonra şu anki halini almıştı işte. Yub'un ufak tefek bir delikanlı olan yerel temsilcisiyle buluşmuştu. Genç adam durmadan Sark kimya endüstrisinin bir ürünü olan elastik maddeyi çiğnediğinden doktorun hafızasında çoğunlukla bu şekilde yer etmişti. Denetim neredeyse tamamlandığı sırada yerel temsilcinin aklına bir şey gelmiş, tükenmez tütününü azı dişlerinin arkasından boşluğa sıkıştırmış ve ''Saha elemanlarımızın birinden bir mesaj geldi Doktor Jones, muhtemelen önemsiz bir şey, onları bilirsiniz.'' demişti. Uzay analistlerini başından savmak isteyenler hep böyle derdi, ''Onları bilirsiniz.'' Doktor Jones kısa bir anlığına ona öfkeyle bakmıştı. 15 yıl önce kendisinin de bir saha elemanı olduğunu söylemeye niyetlenmiş ama sonra o işe sadece 3 ay katlanabildiğini hatırlamıştı. Yine de mesajı içten bir dikkatle okumasını sağlayan şey duyduğu bu öfke olmuştu. Şöyle yazıyordu: "Lütfen son derece önemli bir konuyla ilgili detaylı bir mesaj için Yub'un merkez karargahıyla şifreli bir direkt hattı açık tutun. Tüm galaksiyi ilgilendiren bir mesele. En kısa güzergahı kullanarak inişe geçiyorum." Temsilci bunu komik bulmuş gibi görünüyordu. Çenesi ritmik çiğneyişlerine geri dönmüştü. "Düşünsenize efendim, tüm galaksiyi ilgilendiren bir mesele." "Bu bir saha elemanı için bile oldukça iyi. Mesajı aldıktan sonra onu arayıp ne demek istediğini anlamaya çalıştım ama nafile. Florina'daki herkesin hayatının tehlikede olduğunu söyleyip durdu. Yarım milyar insan ölmek üzere falan. Psikopat gibi konuşuyordu. Dürüst olmak gerekirse gezegene indiğinde onunla uğraşmak istemiyorum. Ne önerirsiniz?"
"Konuşmanızın bir dökümü var mı?"
"Evet efendim." Delikanlı birkaç dakika arandıktan sonra ince bir film şeridi uzatmıştı. Doktor Jones şeridi bir okuyucudan geçirmiş ve "Bu bir kopya değil mi?" diye sormuştu kaşlarını çatarak. "Aslını gezegen dışı ulaşım bürosuna gönderdim. Adamımızı iniş pistinde yanlarında bir ambulansla birlikte karşılamalarının iyi olacağını düşündüm. Muhtemelen kötü durumdadır." Doktor Jones onunla hemfikir olacak gibi olmuştu. Uzayın derinliklerindeki yalnız bir analist en nihayetinde aklını kaçırdığında oldukça vahşi bir ruh haline bürünürdü. "Ama sonra bekle bir dakika, henüz inmemiş gibi konuşuyorsun." demişti. Temsilci şaşırmıştı. "Sanırım inmiştir ama bana haber veren olmadı."
Ulaşımı arayıp detayları öğren o halde. Psikopat olsun ya da olmasın detayları kayıtlara geçirmek zorundayız."
Doktor Jones ertesi gün gezegenden ayrılmadan önce son dakika kontrolü için bir kez daha adamın yanına uğramıştı. Diğer gezegenlerde ilgilenmesi gereken başka işler vardı ve acele ediyordu. Tam kapıdan çıkmak üzereyken başını arkaya çevirip "Saha elemanımız nasıl?" diye sormuştu.
Demişti temsilci, "ben de size bunu anlatacaktım. Ulaşım bürosu adamımızdan herhangi bir haber almamış. Onlara uzay gemisinin hiperatomik motorlarının enerji örüntülerini yolladım. Ama aracın bu yakınlarda olmadığını söylüyorlar. İnmekten vazgeçmiş olmalı."
Doktor Jones yolculuğunu 24 saat ertelemeye karar vermişti. Ertesi gün gezegenin başkentine, Sark şehrindeki gezegen dışı ulaşım bürosuna gitmişti. Florinalı devlet memurlarıyla ilk kez o zaman karşılaşmış, onlar da kendisine başlarını iki yana sallayarak karşılık vermişlerdi. Evet, Yub'dan bir analistin gezegene iniş yapacağı ile ilgili mesajı almışlardı fakat gelen giden olmamıştı.
"Ama bu önemli," diye ısrar etmişti Doktor Jones. "Adam çok hastaydı. Yerel Yub temsilcileriyle aralarında geçen konuşmanın dökümünü almamışlar mıydı?"
Florinalı memurlar ona gözlerini ardına dek açarak bakmıştı. "Konuşmanın dökümü mü? Kimse böyle bir şey hatırlamıyordu. Eğer adam gerçekten de hastaysa bunun için üzgündüler. Fakat gezegene iniş yapan bir Yub gemisi yoktu. Yakın uzayda da öyle."
Doktor Jones otel odasına geri dönmüş ve uzun bir müddet boyunca bu konuya kafa yormuştu. Tekrar belirlediği ikinci harekat saati de gelip geçmişti. Resepsiyonu arayıp uzatmalı ziyareti için daha uygun bir odaya geçirilmesini talep etmişti. Sonra da Trantor Büyükelçisi Ludigan Abel'la bir görüşme ayarlamıştı.
Ertesi gün vaktini sark tarihiyle ilgili kitaplar okuyarak geçirmişti. Eyvallah buluşma saati gelip çattığında kalbi yavaşça çalan öfkeli bir davul gibi atıyordu. Bu işin peşini bu kadar kolay bırakmayacaktı, bunu biliyordu. İhtiyar büyükelçi doktorun ziyaretini sıradan bir buluşma olarak algılamış, adamın elini dostça sıkmış, mekanik barmenini odaya çağırmış ve iki kadeh bir şeyler içmeden önce işle ilgili herhangi bir konuya girmelerine müsaade etmemişti. Yunus da havadan sudan konuşmalarını fırsat bilerek Florinalıların çalıştığı devlet daireleri hakkında bazı sorular sormuş ve adamın sarkın genetik yöntemleriyle ilgili şu açıklamasını dinlemişti. Bu durum öfkesini iyice arttırmıştı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 72.